Ekran başından, yürüyüş yolundan veya sabah trafiğinden bize katılan herkese merhaba.
Merhabalar.
Yeni bir kapsamlı inceleme ile karşınızdayız ve bugün masamızda hepimizin hayatının bir köşesine dokunan o bildiğimiz ama bir türlü tam olarak çözemediğimiz bir düğüm var.
Gerçekten de öyle. Çok inatçı bir düğüm bu.
Evet. Bugün odak noktamızda kendi sigara bağımlılığını yenmiş bir hekim olan Doktor Yasin Yıldız'ın antisigara.com için kaleme aldığı davranış bilimi temelli atomik değişim modeli var.
Kısaca Ademo diyebiliriz buna.
Aynen öyle. Şimdi aranızda şey diyenler olabilir. Ben sigara içmiyorum ki. Hani bu sohbet bana ne katacak?
Lütfen bizimle kalın.
Kesinlikle lütfen bizimle kalın. Çünkü bugün konuşacağımız bu sistem aslında hayatınızdan çıkarmak istediğiniz o şeker tüketimi olabilir.
Sürekli erteleme huyu olabilir.
Veya gece geç saatlerde sosyal medyada kaybolma alışkanlığınız gibi tüm o inatçı davranış kalıpları için evrensel bir rehber niteliğinde.
Hı hı. Çünkü mekanizma aynı.
Tam olarak öyle. Konu kötü alışkanlıklar olduğunda yıllardır bize dayatılan çok büyük bir efsane var. Her şey irade meselesidir.
Ah evet, en büyük yanılgı.
Hep böyle duyduk değil mi? İraden güçlüyse bırakırsın, sayıfsa başaramazsın.
Bu gerçekten de en yaygın ve bence en zarar verici yanılgılardan biri.
Neden peki?
Davranış bilimi araştırmalarına ve bugünkü notlarımıza baktığımızda iradenin bir alışkanlığı kalıcı olarak değiştirmek için ne kadar kırılgan ve yetersiz bir strateji olduğunu açıkça görüyoruz.
Yani o an dişini sıkmak işe yaramıyor mu diyorsunuz?
Yaramıyor. Uzun vadeli başarı iradenizi o an ne kadar zorladığınızla veya kendinizi ne kadar sıktığınızla ilgili değildir. Etrafınızda nasıl bir sistem kurduğunuzla ilgilidir.
Sistem kurmak. Çok önemli bir kavram bu.
Kesinlikle. İnsanlar bir alışkanlığa geri döndüklerinde genellikle kendilerini suçluyorlar, iradelerinin zayıf olduğunu düşünüyorlar.
Benim karakterim zayıf diyorlar hatta.
Aynen öyle. Oysa asıl sorun irade eksikliği değil, beynin çalışma prensiplerinin ve o alışkanlık döngüsünün görünmez mekanizmalarının tam olarak anlaşılamamış olmasıdır. Yani kısacası sistem eksikliğini karakter eksikliği sanıyoruz.
Bu çok çarpıcı bir ayrım gerçekten. Sistem eksikliğini karakter eksikliği sanmak. O zaman gelin şu geleneksel yöntemleri biraz deşelim.
Tabii, buyurun.
Yıllardır bize öğretilen o bir anda bıçak gibi keserek bırakma yaklaşımı var. Hani bugün son, yarın bir daha asla içmiyorum diyerek o paketi buruşturup çöpe atma ritüeli.
Çok tanıdık bir sahne.
Çevremizde bunu yapıp birkaç gün dayanan, sonra eskisinden daha büyük bir hızla geri dönen onlarca insan görmüşüzdür.
Görmemek imkansız.
Madem çok kesin bir karar alıyoruz ve irademizi ortaya koyuyoruz, neden bu yöntem çoğu insanda tam bir felaketle sonuçlanıyor?
Burada büyüleyici olan şey aslında bedenimizin ve beynimizin birbirinden tamamen farklı iki takvimde çalışıyor olması.
Nasıl yani? İki farklı takvim mi var?
Evet. Doktor Yıldız'ın analizlerinde çok kritik bir tıbbi gerçek var. Nikotin dediğimiz o bağımlılık yapıcı kimyasal vücuttan sadece 72 saat içinde büyük ölçüde temizleniyor.
Sadece 3 gün mü?
Sadece 3 gün. Fiziksel bağımlılığın zirvesi topu topu 3 gün sürüyor.
İnanılmaz. Peki insanlar neden haftalarca, bazen aylarca o korkunç yoksunluk krizlerini yaşamaya devam ediyorlar o zaman?
İşte işin sırrı da burada. Çünkü bizi zorlayan şey nikotinin hücrelerdeki eksikliği değil. Bizi zorlayan beynin yıllar içinde inşa ettiği dopamin beklentisi ve o muazzam alışkanlık sistemi.
Yani olay tamamen zihinsel bir otoyola dönüşmüş durumda.
Kesinlikle öyle. Beynimiz sadece sigarayı değil, sigaraya giden yolu da öğreniyor. Kahvenin yanındaki o ritüeli, o davranışın bağlamını, çevreyi, her şeyi kaydediyor.
Yani o 72 saatten sonra bizi esir alan şey bedenimiz değil, beynimizin içine kazılmış o eski otoyollar.
Çok doğru bir benzetme, otoyollar.
Peki bu otoyollar nasıl bu kadar sağlam inşa ediliyor? Bunun bir formülü var mı?
Var elbette. Nörobilim bu otoyolların inşasını 4 aşamalı bir alışkanlık döngüsüyle açıklıyor.
Nedir bu aşamalar?
Birinci aşama tetikleyici. Yani beynin çevreden aldığı ilk işaret.
Sabah uyanmak gibi mesela.
Veya bir fincan kahve kokusu, arabaya binmek ya da ani bir stres anı da olabilir.
Sonra ne oluyor?
İkinci aşama geliyor, istek. İşte burada çok yaygın bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Birçok insan dopaminin eylemi gerçekleştirince salgılandığını, hani bir zevk hormonu olduğunu sanır.
Evet, hep ödül hormonu diyebiliriz biz onu.
Aslında dopamin bir beklenti hormonudur. Beyin o tetikleyiciyi, diyelim ki kahveyi gördüğü an dopamin salgılamaya başlar ve sizde o eylemi yapma dürtüsü yaratır.
Çok ilginç. Yani ödülü aldığımızda değil, ödülün geleceğini anladığımızda o kimyasal salgılanıyor.
Aynen öyle. Sizi harekete geçiren şey o beklentidir zaten. Sonra üçüncü aşama geliyor.
Davranış sanırım.
Evet, davranış. Yani o sigarayı yakma veya o çikolatayı yeme anı, eylemin ta kendisi.
Ve son aşamada ödül o zaman.
Doğru. Ve son olarak dördüncü aşama ödül. Tabii burada sigara özelinde konuşuyorsak bu gerçek bir ödül de değil aslında.
Nasıl yani? Rahatlatmıyor mu insanı?
Sahte bir ödül.
Anladım. Kendi yarattığı ateşi söndürüyor sadece.
Kesinlikle. Ve bu dört aşama yıllarca günde 20 kez tekrarlandığında davranış artık bilinçli karar mekanizmasından çıkıyor. Yani prefrontal korteksten çıkıp daha ilkel bölgelere tam bir otomatik pilota devrediliyor.
Şu an bizi dinleyen herkesin kendi hayatındaki otomatik döngüleri düşündüğüne eminim.
Ben de öyle umuyorum.
Hani sizin de sırf arabaya bindiğiniz an elinizin radyoya gitmesi ya da sıkıldığınız an parmağınızın telefonda o bildik sosyal medya uygulamasını bulması gibi otomatik şeyler yok mu hayatınızda?
Ne zaman açtığınızı bile fark etmiyorsunuz, değil mi?
Aynen öyle. Çünkü beyin döngüyü ezberlemiş durumda. Ama bir saniye, burada şeytanın avukatlığını yapacağım biraz.
Tabii, dinliyorum.
Eğer bu döngü bu kadar derinlere işlemişse ve en başta dediğiniz gibi iradede bir işe yaramıyorsa, biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yani çaresiz miyiz?
Hayır, kesinlikle çaresiz değiliz ama geleneksel stratejimizi değiştirmek zorundayız.
Ne yapmamız gerekiyor peki?
Beynin savunma mekanizmalarını uyandırmadan o sistemi usulca arka kapıdan girerek değiştirmeliyiz.
Doktor Yıldız'ın modeline atomik denmesinin sebebi de tam olarak bu aslında.
Atomik değişim?
Evet. Beyin, evrimsel olarak ani değişimleri bir hayatta kalma tehdidi olarak algılar. Hayatınızdan o büyük alışkanlığı bıçak gibi söküp aldığınızda, beynin tehdit merkezi olan amigdala bir anda alarm durumuna geçer.
Ve bütün o stres hormonları vücuda pompalanır herhalde.
Tam isabet. Stres hormonları pompalanır ve beyin sizi o eski güvenli hissettiren rutine geri döndürmek için elinden gelen her yolu dener.
İşte o yüzden bir kuralı burada devreye giriyor anladığım kadarıyla. Yozla vurmak yerine her gün küçük bir çentik atmaktan bahsediyoruz burada.
Mükemmel olmak değil, sürekli ilerlemek yani.
Aynen öyle. Modelde çok pratik uygulamalar var bununla ilgili. Mesela sabah kalktığınızda içtiğiniz o ilk sigarayı tamamen iptal etmek yerine sadece 15 veya 30 dakika geciktirmek.
Çok basit bir adım gibi duruyor.
Veya gün içinde sadece bir veya iki sigarayı tamamen bilinçli olarak atlamak. Bakın, beyin o an şey diyor, tamam kahvemi içiyorum, sigaram da birazdan gelecek. Yani ortada bir ölüm kalım savaşı yok.
Amigdala tetiklenmiyor yani. Alarm çalmıyor.
Kesinlikle öyle, ama siz o kısacık geciktirmelerle o güçlü döngünün arasına küçük takozlar koyuyorsunuz ve otomatik pilotu yavaş yavaş zayıflatmaya başlıyorsunuz.
Ama sadece geciktirmek yeterli mi? Yani ben o 15 dakikayı beklerken masamda duran pakete bakarsam o süreç bildiğiniz bir işkenceye dönüşmez mi?
Çok haklısınız. İşte tam da bu yüzden o %1'lik adımları atarken işin içine davranış biliminin o altın kuralını sokmamız gerekiyor.
Nedir o altın kural?
Çevre tasarımı.
Çevre tasarımı. Biraz açalım mı bunu?
Kural son derece basittir aslında. Bir davranışı azaltmak istiyorsanız onu zorlaştırın, artırmak istiyorsanız kolaylaştırın.
Davranışlarımızın çoğu içsel motivasyonumuzun değil de çevremizin bize sunduğu o sürtünme miktarının bir sonucu mu diyorsunuz?
Tam olarak öyle. Çevreniz sizi yönlendiriyor.
Peki ya ben gerçekten içmek istiyorsam o an? Çevreyi tasarladım diyelim, kül tablolarını kaldırdım gözümün önünden.
Hı hı.
Kriz geldiğinde insan gidip o çakmağı çekmecede bir şekilde bulmaz mı? Ya da çıkıp bakkala gidip yenisini almaz mı? Sadece çevreyi değiştirmek biraz fazla iyimser bir yaklaşım değil mi?
Dışarıdan bakıldığında öyle görünebilir ama aslında değil. Çünkü beynin karar yorgunluğu dediğimiz çok güçlü bir mekanizması var.
Karar yorgunluğu nasıl işliyor bu kriz anında?
Şöyle ki, Burada sadece çakmağı saklamaktan bahsetmiyoruz. Model çok spesifik eylemler öneriyor. Yanınızda asla çakmak taşımamak. Evdeki tüm kül tablalarını acımasızca çöpe atmak.
Çöpe atmak, saklamak değil.
Kesinlikle çöpe atmak. Arabanızı detaylı temizletip o kokuyu tamamen çıkarmak. Ve yıllardır sigara içtiğiniz o meşhur balkona bir süre hiç çıkmamak.
O zaman eyleme giden yolu tamamen mayınlıyoruz.
Aynen öyle. Beyin her zaman enerjiyi korumaya programlıdır. Eğer masada hazır bir paket görürse eylem çok kolaydır. Hemen uzanır alırsınız.
Ama ya paket yoksa?
O sigaraya ulaşmak için önce giyinip sonra evden çıkıp iki sokak ötedeki markete yürümeniz gerekiyorsa araya giren o fiziksel ve psikolojik sürtünme süresi boyunca prefrontal korteksiniz devreye girer.
Yani o mantıklı düşünen, karar veren beynimiz uyanıyor yolda.
Tam isabet. Çoğu zaman beyin o market yolunda şey der. Aman o kadar uğraşmaya değmez şimdi. Ve o ani dürtüyü kendi kendine söndürür.
Bu çok mantıklı gerçekten. Yani irademizi kriz anında kendimizi tutmak için değil, kriz gelmeden önce o çevreyi temizlemek ve tasarlamak için kullanıyoruz.
İşin bütün sırrı bu ön hazırlıkta zaten.
Peki bu hazırlıkları yaptık. Şimdi incelediğimiz notlarda çok net çizilmiş bir 30 günlük sistem var. Atomik sigara bırakma planı.
Evet, o 4 haftalık harita.
Ben bu planı ilk okuduğumda biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü İlk hafta farkındalık haftası diyor ve hiçbir şeyi bırakmıyorsunuz.
Sadece not alıyorsunuz.
Evet, sadece içtiğiniz her sigarayı, o anki saati ve duyguyu not ediyorsunuz. Neden hemen harekete geçmiyoruz da sadece yazıyoruz? Bu bana başta biraz pasif bir eylem gibi geldi.
Pasif görünür ama aslında nörolojik olarak çok agresif bir müdahaledir bu.
Nasıl yani?
Çünkü otomatik bir davranışı kırmanın ilk şartı onu o otomatik pilottan çıkarıp bilince taşımaktır. Siz her sigarayı yakmadan önce durup saati ve duygunuzu not ettiğinizde o tetikleyici, istek, davranış döngüsünün arasına bir bilinç duvarı örüyorsunuz.
Artık o eylemi farkında olmadan yapamıyorum. Yani her seferinde yüzleşiyorum.
Aynen öyle. Otoyolda hız tümsekleri oluşturmak gibi düşünün bunu. Sonra ikinci hafta başlıyor, zayıflatma haftası.
O demin bahsettiğimiz 5 dakika geciktirme tekniği devreye giriyor sanırım.
Evet, istek geldiğinde sadece 5 dakika bekliyorsunuz. Amigdala panik yapmıyor ama sistem yavaş yavaş gücünü kaybediyor.
Sonra da üçüncü hafta geliyor, rutin değiştirme. Bu aşamada kahvenin yanına sigara değil, kahve ve kısa bir yürüyüş ekliyoruz mesela.
Alışkanlığın sonundaki ödülü ve davranışı modifiye ediyoruz.
Ve nihayet dördüncü hafta, tam bırakma ve stabilizasyon. Bütün bu 4 haftalık süreç beyni ilmek ilmek amigdalayı paniğe sokmadan o güne hazırlıyor diyebiliriz.
Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor yalnız.
Nedir o?
Sigarayı ya da hayatınızdaki o kötü alışkanlığı çıkardık diyelim. Peki beynin o alıştığı her gün o saatte beklediği dopamin boşluğunu neyle dolduracağız?
Gerçekten en büyük sorun bu.
Çünkü beyin asla boşluk sevmez. Eğer o davranışın yarattığı boşluğu yeni ve sağlıklı bir şeyle doldurmazsanız, sinir sistemi hızla eski alışkanlığa dönmek için sizi zorlayacaktır.
Diyorum. Dediği an.
Tam da o an işte.
O boşluğu nasıl sağlıklı dolduracağız peki?
Kaynaklarda bu konu için mini ödüller denen harika bir konsept var. Kriz anı geldiğinde, o istek dalgası vurduğunda sadece 5 derin nefes almak mesela.
Ya da bir bardak suyu yavaşça içmek olabilir mi?
Kesinlikle. Suyu yavaşça içerek o el-ağız alışkanlığının mekaniğini taklit etmek çok etkilidir. Veya 2-3 dakikalık kısa yürüyüşler yapmak.
Sadece 2-3 dakika yürümek o krizi atlatmaya yetiyor mu?
Yetiyor. Çünkü bakın, bu kısa yürüyüşler doğal dopamin salgılatır. Beynin o sigaradan beklediği kimyasalı ona organik ve sağlıklı yoldan verirsiniz.
Başka ödül yöntemleri var mı notlarda?
Hatta finansal bir ödül mekanizması bile var. Günlük tasarruf ettiğiniz parayı fiziksel olarak bir kenara not etmek veya cam bir kavanoza atmak.
Gözle görülür bir ilerleme yani.
Aynen öyle. Beynin ödül merkezi o ilerlemeyi görselleştirmeye bayılır.
Harika alternatifler. Bu arada hazır bu rahatlama konusunu konuşurken o büyük efsaneye de değinmeden geçemeyeceğim. Hani şu sigara stresimi azaltıyor beni sakinleştiriyor miti.
Ah evet, bu en tehlikeli yanılgılardan biri. Davranış bilimi bunun koca bir yalan olduğunu çok net kanıtlıyor.
Sigara stresi azaltmıyor mu diyorsunuz?
Sigara hiçbir zaman stresi azaltmaz. Yaptığı tek şey, kandaki nikotin seviyesi düştüğünde vücudun hissettiği o yoksunluk kaynaklı huzursuzluğu yeni bir sigara yakarak geçici olarak gidermektir.
Yani kendi yarattığı problemi çözüyormuş gibi davranıyor.
Tam olarak öyle. Sigara aslında kendi yarattığı problemi çözüyormuş gibi davranan bir dolandırıcıdır. Vücudunuza girdiği an yeni bir stres kaynağı yaratır, sonra o stresi biraz bastırarak size "bak seni rahatlattım" der.
İnanılmaz iyi bir tanım bu. Kendi yarattığı problemi çözen bir dolandırıcı. Peki gerçek rahatlama nasıl geliyor?
Gerçek rahatlama vücuda alınan suyla, derin nefeslerle gelen oksijenle ve hareketle gelir.
İşin mekaniğini, çevresini ve o 30 günlük sürecini çok güzel konuştuk. Ancak Doktor Yıldız'ın notlarında asıl değişimin gerçekleştiği en derindeki o psikolojik katmana geliyoruz şimdi. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor.
Evet, işin felsefesi başlıyor diyebiliriz.
Davranış değişiminin 3 seviyesinden bahsediliyor modelde. Sonuç, süreç ve kimlik.
Hı hı.
Deniliyor ki eğer kimliğinizi değiştirmezseniz yaptığınız her şey sadece geçici bir süreç olarak kalır. Bunu biraz açabilir miyiz?
Bu, tüm bu Adem sisteminin kilit taşıdır aslında. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak, psikolojide bilişsel çelişki dediğimiz bir kavram vardır.
Bilişsel çelişki nasıl çalışıyor bu?
Beynimiz, inançlarımızla davranışlarımızın her zaman tutarlı olmasını ister. Her zaman "ben nasıl biriyim" sorusuna yanıt arar ve tüm o otomatik kararlarını bu inanca göre alır.
Kimliğimize göre karar veriyoruz yani.
Kesinlikle. Eğer bir kişi "ben sigarayı bırakmaya çalışan biriyim" derse, beyin alt metinde şunu okur: "ben aslında hala bir bağımlıyım. Sadece şu an kendimi tutuyorum geçici olarak. Bu eyleme direniyorum."
Bu da insana inanılmaz bir bilişsel yük bindirir herhalde, değil mi?
Sürekli bir mücadele, sürekli bir irade savaşı hali yaratır. Bitmek bilmeyen bir yorgunluktur bu.
Kelimelerin ve o seçtiğimiz ifadelerin gücü tam da burada ortaya çıkıyor. Şimdi dinleyicilerimizden düşünmelerini istiyorum. Size bir arkadaş ortamında sigara uzatıldığını düşünün.
Çok klasik bir sınav anıdır o.
Evet. "Teşekkürler, bırakmaya çalışıyorum" derseniz karşı taraf muhtemelen "ya bir kereden bir şey olmaz, yak bir tane" diye ısrar etmeye başlayacaktır.
Çünkü sizin hala o eski kimlikte olduğunuzu sezer, o açık kapıyı görürler.
Aynen öyle. Ama gözünün içine bakıp çok net bir ses tonuyla "ben sigara kullanmıyorum" derseniz,
orada işler değişir.
Bu sadece karşı tarafın ısrarlarını bıçak gibi kesmekle kalmaz, aynı zamanda kendi beyninize de yeni kimliğinizi anında kanıtlar, değil mi?
Tam olarak öyle. Kimlik dönüşümü o karar verme yorgunluğunu anında sıfıra indirir.
Müthiş bir rahatlama aslında bu.
Kesinlikle. Kriz anında, o zorlu dakikalarda acaba bir tane içsem mi diye düşünmek yerine, sigara içmeyen biri şu anda ne yapardı diye sorarsınız kendinize.
Karar verme yükü tamamen ortadan kalkıyor.
İçmeyen biri stresli olduğunda sigara yakmaz. Gider su içer, hava alır ya da yürür. Bilişsel çelişki burada tamamen sizin lehinize çalışır.
Çünkü o eylem kimlikle uyuşmuyor.
"Ben sigara içmeyen biriyim" kimliğini sahiplendiğinizde sigara yakmak bu yeni kimlikle çelişeceği için beyin bu eylemden otomatik olarak kaçınır.
Ancak süreç ilerledikçe, özellikle aylar sonra, süreci başarıyla yürüten insanların düştüğü çok sinsi bir tuzak var. Notlarda altı kalınca çizilen.
O meşhur "sadece bir tane" tuzağı.
Ah evet. "Sadece bir tane içeyim, özel bir gün" tuzağı. Hani artık kontrol bende zaten, aylar oldu iç içmedim. Bu gece özel bir gün, eski günlerin anısına bir tane yakayım düşüncesi. Buna neden bu kadar kolay kanıyoruz?
Çünkü beynimiz eski anıları sürekli romantize etmeye eğilimlidir. Kötü kısımları unutur, o sahte rahatlama hissini hatırlar sadece.
Ama bu bir tane düşüncesi çok mu tehlikeli gerçekten?
Davranış bilimi ve nörobiyoloji açısından bu durum son derece tehlikelidir. Aylar veya yıllar geçmiş olsa bile beyindeki o eski alışkanlık otoyolları hala oradadır.
Silinmiyorlar yani.
Asla tamamen silinmezler. Sadece kullanılmadıkları için üzerlerine ot bürümüştür, o kadar. O "sadece bir tane" dediğiniz sigara, nikotinin dopamin sistemini yeniden ateşlemesine ve o eski devasa otoyolun bir anda tekrar açılmasına neden olur.
Yani en başa dönüyoruz.
Bağımlılık döngüsünü, o dört aşamalı sistemi yeniden başlatmak için yüzlerce tekrara ihtiyacınız yoktur. Tek bir tekrar yeterlidir.
O zaman kural çok net. Bir tane bile yok kuralı, kesinlikle esnetilemez bir kural bu.
Kesinlikle. Zaten karar net olduğunda beynin pazarlık yapma payı da kalmıyor.
Peki gerçek hayattayız, insanlık hali diyelim, süreci yürütüyoruz ama korkunç stresli bir anımıza denk geldi, bir zayıflık anı oldu ve o hatayı yaptık, o bir sigarayı içtik. Her şey bitti mi?
Çoğu insanın yaptığı en büyük hata budur işte. Zaten bozuldu, başaramadım, ben iradesizim deyip o yeni kimliği tamamen çöpe atarlar ve gidip eski paketlerine geri dönerler.
Evet, bunu çok duyuyoruz. Battı balık yan gider mantığı.
Psikolojide buna hep ya da hiç düşüncesi denir. Oysa doğru yaklaşım, kendini suçlamak veya pes etmek yerine bunun uzun bir sürecin içinde yaşanmış sadece küçük bir sendeleme olduğunu kabul etmektir.
Hemen toparlanmak gerekiyor yani.
Suçluluk duygusunda boğulmak yerine hemen o saniye yeni kimliğe, yani ben sigara içmeyen biriyim, sadece bir hata yaptım inancına geri dönmek ve o 30 günlük sistemin getirdiği çevresel kuralları işletmeye devam etmek esastır.
Yani arabanın yolda bir lastiği patladı diye inip diğer üçünü de biz kesmiyoruz sonuçta.
Harika bir örnek.
Lastiği değiştirip rotamıza geri dönüyoruz. Sadece bir tökezleme diyoruz ve yola devam ediyoruz.
Aynen öyle.
Bugünü toparlayacak olursak, Doktor Yıldız'ın incelediğimiz bu modelinden çıkardığımız dersler gerçekten muazzam.
Çok güçlü bir sistem.
Sigarayı ya da hayatınızı sabote eden herhangi bir inatçı alışkanlığı yenmek, aynanın karşısına geçip kendinizle girdiğiniz bir irade savaşı değilmiş.
Kesinlikle değil.
Bu tetikleyicilerinizi soğukkanlılıkla tanımak, çevrenizi o kötü alışkanlığı zorlaştıracak şekilde yeniden tasarlamak, beynin alarm sistemini tetiklemeyen o %1'lik küçük adımlardan oluşan bir sistem kurmakla ilgili.
Ve o boşlukları doğal dopamin kaynaklarıyla sağlıklı ödüllerle doldurmak.
Ve en derinde ben bırakmaya çalışıyorum demek yerine ben sigara içmeyen biriyim diyerek kimliğinizi baştan aşağıya dönüştürmekle ilgili.
Üstelik bu atomik değişim modeli başta da belirttiğimiz gibi sadece sigara için değil evrensel bir mekanizma sunuyor dinleyicilerimize.
Her alışkanlık için geçer, değil mi?
Evet. Şu an masa başında zor bir göreve başlamak yerine kalkıp sürekli evi toplayanlar, erteleyenler veya akşamları televizyon karşısında kontrolsüzce abur cubur yiyenler, hepsi bu sistemi kendi hayatına çok rahat uyarlayabilir.
Evdeki abur cuburu kaldırmak da bir çevre tasarımı sonuçta.
Kesinlikle. Veya ertelediğiniz işe sadece 5 dakika bakmaya karar vermek, o %1 kuralıdır. İşin sırrı tükenen irade yerine tıkır tıkır işleyen bir sistem devreye sokmaktır.
İnanılmaz ufuk açıcı bir sohbetti gerçekten. Şimdi tam da bu noktada kulaklıklarınızı çıkarmadan veya arabanızdan inmeden önce sizlere kendi hayatınızı sorgulatacak o vurucu soruyu sormak istiyorum.
Hı hı.
Lütfen şu an bir an durun ve etrafınıza bakın. Eğer alışkanlıklarınızı belirleyen şey her zaman inandığınız o iradeniz değil de aslında şu an içinde bulunduğunuz o ortamın tasarımıysa...
Çok güçlü bir soru bu.
Şu an içinde bulunduğunuz odaya, arabaya veya ofis masanıza şöyle bir alıcı gözle bakın. Farkında bile olmadan sadece eşyaların duruşuyla, kokusuyla, dizilimiyle bu ortam her gün sizi hangi görünmez alışkanlıkları tekrar etmeye zorluyor?
Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.
Cevabını bulduğunuz an değişimin de tam başladığı yer olacak. Bize vakit ayırdığınız bu derin yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin zamanınız bizim için çok kıymetli.
Çok teşekkürler.
Bir sonraki kapsamlı incelememizde o görünmez duvarları birlikte yıkmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.